Ayrım 19.
Çalışma masasının tam karşısında duran dik arkalıklı iskemleye yapıştı ve ucuna ilişti. Göz kapakları düşük ve bir parça hüzünlü gözleriyle zevk almaksızın uzun süre koşmuş bir köpeği andıran hükümet başkanını ilk kez bu kadar yakından görüyordu. Sona erdiği halde hala ülkenin başlıca konuşma konusu olan Kristen Keeler Ward olayını sıçrattığı pislikten hükümetini korumak için ne büyük sıkıntılar çektiğini biliyordu. Komiser Thomas, Fransız cinayet masasında görevli meslektaşlarınızdan birinin isteği üzerine giriştiğiniz soruşturma dikkatimi çekti. Evet öyle başbakanım. Bu soruşturmanın amacı da yakın gelecekte Fransa'da yapılacak bir iş için OAS'nin parayla tuttuğu kiralık katili bulmak sanırım. Bize ayrıntılı bilgi verilmedi başbakanım. Sadece bu muhtemel katilin kimliğini anlamamız rica edildi. Yine de komiser sizin bu konudaki kişisel görüşleriniz nelerdir? Thomas hafifçe omuz silkti. Sizinkilerin aynı başbakanım. Daha iyi. Mesleği adam öldürmek olan bu katilin hedefi de sanırım oldukça açık. Başbakanım sanırım Fransa'da başkanın öldürülmesinden çekiniyorlar. Doğru, hem bu ilk defa olmuyor. Hayır efendim, daha önce de 6 kere aynı şeyi yapmaya kalkışmışlardı. Başbakan görev süresince dünyada olup biten olayları açıklayabilirmiş gibi önünde duran gazeteleri inceledi. Komiser, bu ülkede yüksek yerler işgal eden, soruşturmanızın da mümkün olduğu kadar az çaba ve istekle sürdürülmesini dileyen kişiler bulunduğu hiç aklınıza geldi mi? Doğrusu hayır başbakanım, cevabını verdi gerçekten çok şaşıran Thomas. Soruşturmanın neresinde olduğunuzu bana çabucak anlatabilir misiniz? Thomas baştan başlayarak olayın kısa olduğu kadar açık bir özetini başbakana vermeye çalıştı. Sözlerini bitirdiğinde başbakan hiçbir şey söylemeden piposundan kısa nefesler çekip ağır ağır odasını arşınlamaya koyuldu. Thomas onun ne düşündüğünü merak ediyordu. Belki de 450 kilometre ötedeki başka bir çalışma odasında oturmuş, Fransa'nın işlerini yöneten gururlu generalle bir gün karşılaştığı Cezayir yakınındaki kumsalı düşünüyordu. Çokluk yakınlaşmalarına yardımcı olmayan nice olay geçmişti son 20 yıl içinde. Belki de ülkesinin bir sürü önemli kişisinin de adının karıştığı ve az kaldı hükümetini devirecek olan çok yeni ve gürültülü olayı düşünüyordu sadece. Artık eskimiş ve neredeyse geçerliliği kalmamış fikirler ve ilkelerle yönetilen bir dünyada doğup büyümüş, yaşlanmakta olan biri olarak hissediyordu kendini. Belki yakın gelecekte bir ameliyat geçirmesinin zorunlu olacağını seziyordu. O gölgeye çekilirken yepyeni bir ekip yerini alacaktı. Bir an kitaplığın önünde durdu, piposunu ağır bir billur külleye vurmak için çalışma masasına eğildi. Sonra doğruldu, karşısındaki adama baktı. Komiser Thomas, General de Gaulle'ün dostum olduğunu belirtmek isterim. Hayatıyla ilgili en ufak bir tehlike varsa ve tehlike ülkemizden geliyorsa bu adamı yakalamak gerekir. Sizden soruşturmanızı bütün gücünüzle sürdürmenizi rica ediyorum. Bunu sonuçlandırmak için gerekli imkanların azamisini emrinize vereceğim. Şu ya da bu yönde kesin bir görüş sahibi olana kadar bütün gücünüzü bu işte harcamanızı istiyorum. Özellikle sonra raporunuzu bana ulaştırmanızı rica edeceğim. Tabii bu Kartrop denen adamı bulursanız hemen tutuklayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamamen anlaşıldı başbakanım, karşılığını verdi Thomas. Başbakan görüşmenin sona erdiğini belirtmek için başını eğdi. Thomas yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü. Şey başbakanım, evet. Bu Charles Keltrup konusunda araştırma yapmamıza yol açan şüpheleri Fransız polisine şimdiden bildirmemiz gerekiyor mu? 1961 Ocağı'nda Dominik Cumhuriyeti'nde bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz. Başbakan bir an düşündü. Hayır, elle tutulur deliller toplamayı beklemeniz daha iyi. Bir takım söylentileri ciddiye almakla Fransız meslektaşlarınızı yanlış bir yola sürükleyebilirsiniz. Peki başbakanım, bana da Mr. Harrowby'yi yollamak lütfunda bulunur musunuz? Size tam yetki verilmesi için gereken talimatı hemen kendisine bildireceğim. Aynı gün birkaç saat sonra Thomas'ın emrinde gizli servisin en seçkin 6 müfettişinden meydana gelen bir ekip vardı. Olayı uzun uzun anlattı onlara, gizli tutacaklarına yemin ettirdi ve arkası gelmeyen bir dizi telefona cevap vermeye koyuldu. Saat 6'dan az sonra Maliye Şubesi Charles Harold Keltrup'un vergi beyannamelerinin bulunduğu dosyayı çıkarmıştı. 3 çeyrek sonra da müfettişlerden birinin getirdiği dosyadaki belgeler, geçmiş yıl içinde Keltrup'un kimsenin yanında çalışmadığını ve önceki yılı da ülke dışında geçirdiğini gösteriyordu. Ama 1960-61 mali yılı süresince hafif silahlar ihraç eden büyük bir fabrikanın şubesine görev almıştı. Bir saat sonra Thomas firma müdürünün adını öğreniyor ve Surrey'deki kır evinin telefonunda buluyordu adamı. Kendisiyle hemen görüşmek üzere randevu aldı ve alacakaranlık Times'ın üzerine yayılırken resmi Jaguar'ını atlayıp nehri geçerek Virginia Water köyüne yollandı. Orta boylu, bakımlı, giyimine özenen bir adam olan Patrick Manson'ın bir ölüm tacirine benzeyen yanı yoktu. Charles Calthrop'un firmasında topu topu bir yıl çalıştığını söyledi Thomas'a. Anlattıkları arasındaki en önemli ayrıntı, 1960 Aralığı ile 1961 Ocağı'nda İngiltere ordusuna ihtiyaç fazlası olan bir parti makineli tüfeğin satışını Trujillo'nun polis müdürüyle görüşmek üzere Dominik başkenti Ciudad Trujillo'da bulunduğuydu. Thomas güç gizlediği bir tiksintiyle Manson'u süzdü ama Calthrop'un niçin Dominik Cumhuriyeti'nden bu kadar çabuk ayrıldığını sormakla yetindi. Sorusu Manson'u şaşırttı. Tabii ki Trujillo öldürüldüğünden geri dönmesi gerekmişti. Rejim birkaç saat içinde yıkılmıştı. Öldürülen diktatöre silah satmış bir adam için beklemeden kirişi kırmak en doğru yoldu. Thomas düşündü. Kuşkusuz bu gerçekle insana mantıklı geliyordu. Manson'a bakılırsa Trujillo'nun şehir dışında pusuya düşürülüp öldürüldüğü haberi geldiğinde Calthrop polis müdürünün odasında oturmuş satış şartlarını konuşuyordu. Polis müdürü yemyeşil olmuş, özel uçağıyla pilotun her an hazır beklediği evine koşmuştu hemen. Ayaklananlar şehirde toplanmaya başlıyorlardı. Calthrop da bir an önce adadan kaçmak için bir balıkçıya büyük paralar ödemek zorunda kalmıştı. Calthrop'un firmadan niçin ayrıldığını sordu Thomas. İşten çıkarıldığı cevabını aldı. Neden mi? Manson bir an düşündü sonra konuştu. Komiser, silah ticaretinde çok sıkı bir rekabet vardır. Bu iş adam öldürmeye kadar gidebilir. Aynı alıcıyla anlaşmak isteyen biri için rakibinin kaç paraya ne teklif ettiğini öğrenmek hayati önem kazanabilir. Sadece Calthrop'un firmaya bağlılığından şüphe etmeye başladığımızı söyleyelim. Arabayla başkente dönerken Thomas Manson'un anlattıklarını düşünüyordu. Akla yakın hatta mantıklı sayılabilecek olan bu açıklamalar, Karayipler'deki ajanın Calthrop'un diktatörün ölümüyle ilgili olduğu yolundaki haberiyle çelişiyordu. Öte yandan bu silah tüccarına göre Calthrop ikili oynayabilecek türde bir adamdı. Hem bir silah fabrikasının resmi temsilcisi olarak ortaya çıkar hem de ihtilalcinin emrine girebilir miydi? Özellikle bir nokta Thomas'ın kafasını kurcalıyordu. Manson'a bakılırsa firmada çalışmaya başladığı sıra Calthrop tüfek konusunda pek bir şey bilmiyordu. Bir usta nişancının silah konusunda da uzman olması gerekmez miydi? Tabii firmanın hizmetinde çalıştığı bir yıl içinde silah tekniğiyle haşır neşir olabilirdi. Ama acemi nişancıysa son hızla giden arabayı şaşmaz bir kurşunla doldurmak üzere partizanlar onunla nasıl anlaşabilirlerdi? Bu arada Calthrop'un hikayesinin gerçekle bağdaşıp bağdaşmadığı da bilinmiyordu. Thomas omuz silkti. Hiçbir şey ispatlanmış ya da yalanlanmış değildi. Aşağı yukarı aynı noktadaydı. Ama çalışma odasında onu bekleyen haberler fikrini toptan değiştirmesine yol açtı. Calthrop'un evi çevresinde soruşturma yapmaklı görevli müfettiş, adamın yakın komşusu olan bir kadına iş dönüşü sorguya çekebilmişti. Kadının söylediğine göre Calthrop İskoçya'ya gittiğini söyleyerek birkaç gün önce evinden ayrılmıştı. Binanın önünde duran arabanın arkasında komşu kadın birkaç olta görür gibi olmuştu. Olta mı? Komiser Thomas odasında hüküm süren sıcağa rağmen buz gibi bir ürpertinin vücudunda dolaştığını hissetti. Müfettiş raporunu tamamlarken meslektaşlarından biri içeri girdi. Komiserim, evet, aklıma bir şey geldi. Sizi dinliyorum. Belki de bir rastlantı ama çakalı meydana getiren harfler adının ilk üç harfiyle soyadının ilk üç. Dipnot, çakal kelimesinin Fransızcası C-H-A-C-A-L olarak yazılır. Burada İngilizce'deki jackal değil Fransızca'daki yazılışa göre bir benzetme yapılıyor. Tüh, vay canına diye bağırdı Thomas ve bütün vücudunu sarsan bir hapşırık koyverirken elini hemen telefona uzattı. 15. İçişleri Bakanlığı'ndaki üçüncü toplantı saat 10'u biraz geçe başladı. Bir büyükelçilikteki kabul resminden dönen bakan trafik tıkanması yüzünden gecikmişti. Sözü ilk alan SDEC'den General Jilbo oldu. Kestirmeden konuya girdi. Eski Nazi katili Kassel gizli servise bağlı ajanlar tarafından Madrid'de bulunmuştu. Büyük bir apartmanın geniş balkonlu çatı katında oturuyor, eski bir SS subayıyla ortaklaşa kurduğu epey para getiren işinde çalışıyor ve görünürde OAS yöneticileriyle en ufak bir ilişkisi bulunmuyordu. Yaşlı, sık sık romatizma krizleri geçiren bu içki düşkünü adamın çakal olması çok güçtü. General söyleyeceklerini bitirdiğinde bütün bakışlar Level'e çevrildi. Komiserin raporu iyimserlik yansıtmıyordu. Gün boyu gelen bir takım haberleri vardı. Amerika'dan silah kaçakçısı Chuck Arnold'un Amerikan ordusunda kullanılmaz olan bir parti eski R-10 tüfeğinin satışı için Genelkurmay Başkanı'yla pazarlık yapmak üzere Kolombiya'da bulunduğu bildirilmişti. Botolga'da kaldığı sürece devamlı FBI'nin denetimi altında tutulmuştu. Görünürde başka şeyler yapmayı tasarladığından şüphelenmeyi gerektirecek hiçbir belirti yoktu. Yine de faydalı olabileceği düşüncesiyle dosyası Telex'e Paris'e iletilmişti. Vitellino'nun dosyası da aynı yoldan cinayet masasına gelmişti. Mafyanın eski katilinin izi hala bulunamamıştı ama bu işi yapmadığı peşinen düşünülebilirdi. 1.60 boyunda geniş göğüslü, simsiyah saçlı ve yanık tenli Vitellino, çakalın tarifine %100 ters düşüyordu. Güney Afrika'da Piet Schuiper'in Britanya Uluslar Topluluğu'na bağlı bir Batı Afrika ülkesindeki çeşitli elmas madenlerini işleten büyük bir şirketin özel ordusuna komuta ettiği öğrenilmişti. Görevi şirketin maden imtiyazı aldığı geniş bir bölgede devreye gezip her türlü değerli taş kaçakçılığını önlemekti. Bu polislik görevini yaparken başvurduğu yöntemler konusunda kimsenin kendisine meraklı sorular sorduğu yoktu. Ayrıca etkililiğinden çok memnun olan işverenleri şirketlerinde çalıştığını doğrulamışlardı. Schuiper orada düzenli bir iş bulmuşa benziyordu. Belçika polisi adını verdiği eski kiralık asker Jules Berenger ile ilgili soruşturmayı tamamlamıştı. Katanga lideri Chombe'nin eski fedaisi 3 ay önce Guatemala'da bir barda çıkan kavga sonucu öldürülmüştü. Lebel dosyasındaki son raporu okumayı da bitirdi. Başını kaldırdığında 14 çift gözün bazısı hoşgörüsüz, birçoğu da buz gibi bakışlarla onu süzüyordu. Yani hiçbir şey yok mu? Albay Roland'ın sorduğu soru bütün dudaklardaydı. Hayır, korkarım hiçbir şey yok cevabını verdi Lebel. Bugüne kadar ilginç bir ipucuna rastlayamadık. Demek başlangıç noktasına ileri gitmiş değiliz pek diye mırıldandı bakan. Vallahi diye başlayacak oldu Lebel, Bouvier'e meslektaşını desteklediğini göstermek için atıldı. Komiser Lebel'in elinde en ufak bir ipucu, soruşturmasını yapabilmesi için geçerli en ufak bir şey yok. Bunu bilmiyor değiliz karşılığını verdi bakan sertçe. Mesele, kapının hafifçe vurulması sözünü kesti. Bakan hafifçe kaşlarını çattı. Talimat kesindi. Çok önemli durumlar dışında hangi gerekçeyle olursa olsun rahatsız edilmeyeceklerdi. Girin. Bakanın sekreterlerinden biri tedirgin bir şekilde kapının eşiğinde duruyordu. Özür dilerim sayın bakanım. Telefonla Londra'dan komiser Lebel'i arıyorlar. Hazır bulunanların düşmanlığını sezen sekreter kendini kurtarmak için ekledi. Çok önemli ve acele olduğunu söylediler. Lebel yerinden kalktı. Kusuruma bakmamanızı dilerim diye mırıldandı. 5 dakika sonra geri dönmüştü. Odadaki hava bu süre içinde ısınmamıştı. Yokluğunda ne gibi bir yol izleneceğini tartışmaya devam ettikleri açıkça belli oluyordu. İçeri girdiğinde uzun bir konuşmaya başlamış bulunan Albay St. Clair, Lebel'in yerine oturmasıyla sustu. Sanırım aradığımız adamın adını bulduk baylar dedi komiser. Yarım saat sonra toplantı çok hafiflemiş bir hava içinde sona eriyordu. Charles Calthrop'u yakalamak ve gerekirse temizlemek için en ufak bir haber sızdırmadan Fransa'da büyük çapta araştırmalara geçileceğine oy birliğiyle karar verilmişti. Aradan kişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler ancak ertesi sabah Londra'dan Telex'e gelecekti. Ama bu arada genel haberleşme gerekli bütün aramaları sınır kapılarında ve il merkezlerinde yapabilecekti. DST adamın tarifini ülkedeki bütün limanlara, garlara, havaalanlarına yollayarak hemen tutuklanması gerektiğini belirten emri de ekleyecekti. Calthrop dedikleri bu uğursuz herifi ele geçirdik sayılır dedi Raoul St. Clair de Viaban, gece yarısına az sonra yatakta buluştuğu metresine. 14 Ağustos günü başlarken de Jacqueline telefon etmek üzere gürültüsüzce yataktan aşağı süzüldü. Komiser Thomas, Paris'te görüştükten sonra bu iş üzerine kendisiyle çalışan 6 müfettişi odasına toplamıştı. Dışarıda yaz gecesinde Big Ben 12 kere çalarak gece yarısını bildiriyordu. Bir saat sonra savaş kurulu sona ermişti. Polislerden biri Calthrop'un bütün geçmişini incelemek, mümkünse ailesini bulmak, öğrenim gördüğü okulları tespit etmekle görevlendirilmişti. İkincisi hayatının daha sonraki bölümüyle ilgilenecekti. Okulu bitirdikten sonrasıyla, askerliğiyle, silah fabrikasındaki görevinden çıkarılana kadar çalıştığı yerlerle. Üçüncü ile dördüncüye 1961 ekibinden bu yana yaptıklarını bulma görevi verilmişti. Nereye gittiğini, kimlerle ilişki kurduğunu, gelir kaynaklarını ve bu gelirlerin ne olduğunu. Son iki müfettiş Calthrop'un son durumunu bulup çıkarmaya çalışacaklardı. Dairesini iyice arayacaklar, bulabilecekleri bütün parmak izlerini alacaklar, arabasını nereden satın aldığını çıkaracaklar, ehliyetini ne zaman sağladığını ve ehliyet için nereye başvurduğunu anlayacaklardı. Arabayla ilgili ayrıntıları da bulacak, uzun bir yolculuğa çıkmayı düşünüp düşünmediğini anlamak için arabasını bıraktığı garajı öğrenecek, araba vapurlarının yolcu listelerini inceleyecek, bütün havaalanlarında dolaşıp nereye olursa olsun bütün bilet alanların listelerini elden geçireceklerdi. Oradan çıkıp koridorda ilerlerken son iki polis yan gözle bakıştı. Temizleme, düzeltme, ütüleme dedi biri. Büyük iş anlayacaksın. Asıl garibi dedi öbürü. İhtiyar ne olup bittiğini ve neler düşündüğünü bize anlatmak istemiyor. Her neyse bilinen tek şey var. Böylesine büyük imkanlar seferber etmek için emirlerin çok yüksekten gelmesi gerek. Galiba herif Siyam kralını öldürmeye kalkıştı. Bir görevli memuru uyandırmak ve arama emrini imzalatmak için çok kısa bir sürenin geçmesi gerekti. Gün doğarken de bitik düşen Thomas koltuğunda uyukluyor, daha da yorgun olan Claude Lebel çalışma odasına bir fincan kahveyi yudumluyor, gizli servisten iki ajan da Kaltrop'un dairesine tepeden tırnağa aramaya koyuluyorlardı. İkisi de bu işin uzmanıydı. Çekmeceleri boşaltıp içindekileri özenle ayıkladıktan sonra gizli bir göz bulunup bulunmadığını anlamak için eşyanın ayaklarını yokladılar. Dairedeki bütün eşyaların tahta bölümlerinden sonra sıra kumaş kaplı koltuklara geldi. Bu işi de bitirdiklerinde daire bir tavuk çiftliğinin yılbaşı öncesindeki halini andırıyordu. Talan edilmiş gibiydi. Yastıklar ve giysiler de yoklandı. Ardından döşeme, tavan ve duvarlar elden geçti. Sabahın altısı da dairenin bakılmadık yeri kalmamıştı. Komşuların çoğu sahanlığa birikmiş, aralarında heyecanla fısıldaşıyorlardı. Daire kapısı açılıp iki polis göründüğünde büyük bir sessizlik oldu. İçi kağıtlar ve Kaltrop'un özel eşyalarıyla dolu bavulu taşıyan hızla merdiveni indi, arabaya atladı ve komiser Thomas'ın çalışma odasının yolunu tuttu. Bulunduğu yerde mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamakla görevlendirilen öteki, çoğu bir iki saat sonra işlerine gidecek olan komşuları sorguya çekmeye koyuldu. Ardından mahalledeki esnaf ve dükkan sahiplerine başvuracaklardı. Thomas masasının üzerine yayılan şeyleri dakikalarca karıştırdı durdu. Sonra müfettiş yığının içinden ufak bir mavi defter çıkardı. Pencereye gitti ve doğan güneşin ışığında sayfaları çevirmeye koyuldu. ''Komiserim şuna bakın.'' İşaret parmağıyla elindeki pasaportun bir sayfasını gösteriyordu. ''Görüyorsunuz ya, Republica di Dominica yazılı, Aeroporto Ciudad Trujillo.'' 1960 Aralık, Entrada. Gerçekten oradaymış. Aradığımız herif yanılmamıza imkan yok. Thomas pasaportu aldı, bir an inceledi. Aradığımız adam evet, ama elinizdekinin ne olduğunu fark ettiniz mi? Müfettiş soran bakışlarla üstünü süzdü. Ardından koy vermek üzere olduğu küfürü güçlüttü. Vay ana! Dediğiniz gibi diye devam etti Thomas. Bu pasaportla yolculuk etmiyorsa ne yapıyor? Telefonla Paris'i arayın bana. Aynı saatte çakal yola çıkalı 50 dakika olmuş ve Milano iyice geride kalmıştı. Arabanın üstünü kapamıştı. Milano'dan Genova'ya giden 7 numaralı otomobil yolu şimdiden ısınan güneşin ilk ışınlarıyla aydınlanmaya başlamıştı. Dümdüz ve geniş asfaltta çakalın kilometre saati 130'u bulmuştu. Soğuk bir rüzgar soluk sarı saçlarını uçuruyordu. Haritaya göre Vintimille'deki Fransa sınır kapısına 210 kilometre vardı ve yaptığı hesaptan 2 saat daha kazançlıydı şimdilik. Saat 7'den hemen sonra Genova yakınlarında gidip gelen büyük kamyonların çoğalması hızını biraz kesti. Ama 10 dakika geçince 10 numaralı yolda yine son hızla San Remo'ya doğru gidiyordu. Saat 8'e 5 kala iyice kalabalıklaşan bir trafiğin ortasına sınır kapısına vardığında sıcaklık hissedilir şekilde artmaya başlamıştı. Sırada yarım saat hareketsiz bekledikten sonra gümrük denetimi için eğimin başına gelmesi rica edildi. Bir polis memuru pasaportunu aldı, özenle inceledi. Bir dakika bayım diye mırıldandı ve gümrük binasında kayboldu. Az sonra pasaportu elinde tutan bir sivil görevliyle birlikte göründü. Günaydın efendim.
Günaydın.
Bu sizin pasaportunuz mu?
Evet.
Belge yeniden dikkatli bir incelemeden geçti. Fransa'ya gelişinizin nedenlerini söyler misiniz?
Gezi. Güney kıyılarını hiç bilmem.
Anlıyorum. Araba sizin mi?
Hayır, kiraladım. İtalya'da işim vardı. Hiç hesapta olmadığı halde 8 gün boş kaldım. Bundan faydalanıyorum şimdi.
Peki arabanın kağıtları yanınızda mı?
Çakal görevliye uluslararası ehliyetini, kira mukavelesini ve iki sigorta kağıdını uzattı. Sivil görevli bunları özenle inceledi.
Eşyanız var mı efendim?
Evet, arkada 3 bavulumla bir el çantam var.
Hepsini gümrük denetleme yerine getirir misiniz lütfen?
Üniformalı polis çakalın bavullarını indirmesine, sonra hepsini gümrük binasına taşımasına yardım etti. Milano'dan ayrılmadan önce çakal kimlik kağıtları 3. bavulun astarının iç tarafına dikili, sahte Fransız André Martin'in kaputunu, eski pantolonunu ve papuçlarını tortop edip bagajın dibine tıkmıştı. Madalya ve nişanlara gelince hepsi cebindeydi. Gümrükçüler bavullarını incelerken çakal Fransa'ya giren turistlerin doldurduğu kağıda gerekeni yazdı. Görünürde hiçbir şey gümrükçülerin dikkatini çekmemişti. Sadece gümrükçüler içinde saç boyaları bulunan şişelere el attığında çakal korkulu bir an geçirdi. Bunların hepsini tıraş sonrası losyonlarının şişelerine doldurmuştu. Amerika'da çok yaygın olan bu tür losyonlar o sıra Fransa'da pek bilinmiyordu. İki gümrükçü imalı bakışlarla birbirlerini süzdüler ama şişeleri yeniden çantaya bıraktılar. Çakal yan gözle Alfa Romeo'nun arka kapağını kaldırdıktan sonra bagajın içini inceleyen görevliyi süzüyordu. Adam kaputla kirli pantolonu açtı, tiksintiyle inceledi. Kaputun soğuk kış geceleri motoru sıcak tutmak için kullanıldığını, partal giysilerinde onarım gerektiğinde giyildiğini düşünmüş olmalıydı. Giysileri yerine yerleştirdi ve kapağı kapadı. Arabanın altına bakmaya hiç niyetlenmemişti. Gümrükçüler bavulları kaparken çakal da kağıdı doldurma işini bitirdi. Sivil polis bunu çakalın elinden aldı, inceledi, pasaportla karşılaştırdı ve pasaportu sahibine geri verdi. "Teşekkür ederim efendim, iyi yolculuklar," dedi. 10 dakika sonra spor araba Mento'nun dış mahallelerine çıkar çıkmaz hızlanıyordu. Eski limana ve yatların durduğu koya hakim bir kahvede esaslı bir kahvaltı yaptıktan sonra çakal yeniden direksiyon başına geçti. Monaco, Nice ve Cannes'a doğru yola koyuldu. Londra'daki çalışma odasında komiser Thomas kopkoyu kahvesine attığı şekeri karıştırdı ve elini 2 günlük sakallı kaplı çenesinde gezdirdi. 1 saat önce arka arkaya yağdırdığı telefonlar sonucu geçici olarak görevlerinden alınarak emrine verilen özel servisten 6 polisin gelmesini müfettişlerinden ikisiyle birlikte bekliyordu. Birbiri ardından adamlar göründü. 9:30'a doğru takım tamamlanmıştı. "Mesele şu," diye söze başladı Thomas. "Bir adamı arıyoruz. Nedeninin önemi yok. Önemli olan onu en kısa zamanda yakalamak. Şimdilik dışarıda olduğunu ve sahte pasaportla yolculuk ettiğini belirten deliller var elimizde. Bakın, Caltrop'un pasaport isteğindeki fotoğrafından alıma bir dizi resmi dolaştırdı. Neye benzediğini gördünüz. Tabii görünüşü bundan az çok değişmiş olabilir. Elinizdekine pek güvenmemek gerek. Pasaport bürosuna gitmenizi ve son zamanlarda yapılan bütün pasaport isteklerinin tam listesini çıkarmanızı istiyorum. Şimdilik 3 ay öncesinden günümüze kadar bir gelin bakalım." Sahte bir pasaportun genellikle nasıl alındığını anlatarak sözlerine devam etti ve sonuçta şunları söyledi. "Doğum kayıtlarıyla sakın yetinmeyin. Ölüm kayıtlarını da elden geçirin. Dolayısıyla pasaport bürosundaki işiniz bitti mi Somerset House'a gidin. İşi aranızda bölüşün ve ölüm kayıtları üzerinde çalışın. Ölü birinin adına pasaport istendiğini görürseniz bu sahtekar herhalde aradığımız adam olacaktır. Haydi iş başına." Thomas adamlarının gereken bütün kolaylığı sağlayabileceklerine emin olmak için pasaport bürosunu, ardından Somerset House'daki doğum, evlenme ve ölüm kayıtlarının bulunduğu nüfus kütüğü merkezini aramak üzere telefona sarıldı. 2 saat sonra ödünç aldığı bir elektrikli makineyle tıraş olurken görevli ekipten sorumlu müfettiş kendisini aradı. Son 3 ay içinde büroya 841 kişi pasaport için başvurmuştu. Yaz mevsimiydi, tatil sırasında pasaport istekleri her zaman artardı. Brian Thomas telefonu kapadı ve mendiline sümkürdü. "Canına yandığımın yazı," dedi. Aynı sabah saat 11'de çakal arabasıyla kanın göbeğine varıyordu. Her zaman yaptığı gibi en iyi otellerden birini aramaya koyuldu ve az sonra arabasını Majestic'in giriş avlusuna park etti. Sabahın o saatinde büyük otelin girişi ıssız denebilecek kadar tenhaydı. Elbisesinin seçkinliği ve duruşu mükemmel bir İngiliz centilmeni izlenimi bırakıyordu. Çevresindekilerden birine nereden telefon edebileceğini sorduğunda kimse başını kaldırıp ona bakmadı. Vestiyerde duran kız yaklaştığını görünce doğruldu. "Bana Paris'ten Molitor 59.01'i arar mısınız?" dedi. Az sonra telefon kulübesinin ses geçirmez kapısını üzerine kapıyordu. "Alo, ben Çakal." "Alo, evet, ben Valmi. Arabanız ne büyük talih. 2 günden beri sizi bulmaya çalışıyoruz."